Ayrım 32, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, sayfa 431, 38. Bölüm. Tom Severance ne yapacağını bilemiyordu. Rıhtımdaki nöbetçiler Max Hanley'in tesisten kaçmaya çalışırken egzoz kanalında yakalandığını bildirmişler ve anlattıkları bir sürü şeyin yanında daha sonra siyah bir helikopter tarafından saldırıya uğradıklarını söylemişlerdi. Bir an için siyah helikopterleri olduğu hakkındaki dedikoduların da etkisiyle bu saldırının arkasında Birleşmiş Milletler olduğunu sanmıştı. Sonra telsizde bölük börçük ve karışık bir takım konuşmalar duymuştu ve en sonunda her şey sessizliğe bürünmüştü. Nöbetçi kulübesinin tepesindeki kameralarda görüntü göndermeyi kesince dışarıya bir araç yolladı. "Kaçmışlar Bay Severance," dedi güvenlik şefi. "Hanley ve başka bir adam helikopterdeler. Nöbetçi kulübesi imha edilmiş, rıhtım da öyle. Adamlarımın çoğu kayıp." "Başkaları da var mı orada?"
"Hemen devreye çıkartıyorum. Anladığım kadarıyla burada sadece bir kişi varmış."
"Bütün adamlarını öldüren ve rıhtımı tahrip eden bir kişi miymiş yani?" diye kuşkulu bir sesle sordu.
"Başka bir açıklamam yok."
"Tamam, araştırmaya devam et ve sıra dışı bir şey gördüğün anda bildir." Severance ellerini başının arkasında birleştirdi. Lytle Cooper'ın emirleri son derece kesindi. 2 saat daha herhangi bir sinyal göndermeyecekti. Ya bu olanlar daha büyük boyutlu bir saldırının keşif kolu idiyse? Ertelemek başarısızlık anlamına gelirdi. Diğer taraftan sinyali zamanından önce yollaması 50 yolcu gemisinin tamamında çamaşır makinelerine virüs bağlantısı yapılamayacak anlamına gelirdi. Akıl hocasını aramayı düşündü ama bu tek başına vermesi gereken bir karardı. Lytle, Heidi ve kız kardeşi Hannah'la yoldaydı. Virüs salıverildikten sonra geleceklerdi. Yıllarca responsivist hareketi tek başına yönetmişti. Ama yine de babasının işlerini devralan bir oğlan çocuğu gibi sürekli olarak mikroskop altında izlendiğinin ve kontrolün tamamen kendisinde olmadığının farkındaydı. Verdiği kararları Lytle'ın kendisine hiç haber vermeden veya açıklama bile yapmadan geçersiz kılabileceğini asla aklından çıkarmıyordu. Cooper çok fazla müdahale etmediğinden bundan fazla şikayetçi olmamıştı. Fakat şu anda kaybedebilecekleri çok şey vardı ve kendisine ne yapacağını söyleyen birinin varlığı kendisini emniyette hissetmesini sağlayabilirdi. Birkaç gemi eksik olsa ne olurdu ki? Lytle'ın hesaplamalarına göre enfeksiyonu dünyaya yaymak için 40 gemi yetiyordu. Fazladan 10 gemi işin sigortası olacaktı. Neden bazı gemilerin hastalıktan kurtulduğunu sorarsa yayma cihazlarında arıza çıktığını iddia edebilirdi. Eğer hepsi çalışırsa zaten hiç kimsenin bir şeyden haberi olmazdı. "Bu kadar," dedi, ellerini bacaklarına vurarak ve ayağa kalktı. Elf vericisinin bulunduğu odaya girdi. Üzerinde laboratuvar önlüğü olan bir teknisyen kontrol paneline eğilmiş bir şeyler yapıyordu.
"Sinyali şimdi gönderebilir misin?"
"Önümüzdeki 2 saat için bir şey göndermemeyi planlamıştık."
"Sana sorduğum şey bu değil."
Kararını vermiş olmanın güveniyle Severance kibirli haline geri dönmüştü. "Bataryaları yeniden kontrol etmem birkaç dakikamı alır. Egzoz sistemi hasar gördüğünden güç ünitesi şu anda çevrim dışı durumda."
"Hemen başla."
Adam tesisin derinliklerindeki bir arkadaşıyla dahili haberleşme üzerinden bir görüşme yaptı. Severance konuştukları anlaşılması güç teknik jargonu takip edememişti.
"Çok kısa bir zaman alacak Bay Severance."
Rus uydusunun elektronik beyni Avrupa'nın üzerinde saatte 27 bin kilometre hızla yol alırken zamanın en küçük kesirlerini bile hesap ediyordu. Silahın yörüngesi bir salisenin %1'i hassasiyetle hesaplanmıştı ve uydu zamanı geldiğinde merkezi işlemci fırlatma yuvasına bir sinyal yolladı. Sıkıştırılmış gazlar patlamayı andıran bir püskürmeyle tungsten çubuğu fırlatma yuvasından dışarı atarken uzayın boşluğunda hiç ses duyulmadı. Atmosferin üst katmanlarındaki seyrek hava molekülleriyle ilk temas sırasında çubuk hafifçe ısındı. Aşağılara indikçe daha fazla ısı ortaya çıkmaya başladı ve giderek çubuğun tamamı önce kızıl renge boyandı, sonra sarı ve en sonunda da bembeyaz bir parlaklığa büründü. Ortaya çıkan ısı ve onun yol açtığı sıcaklık müthiş boyutlara ulaşmıştı. Ama tungstenin ergime sıcaklığı olan 3000 santigrada ulaşması mümkün değildi. Yerdeki gözlemciler onu Makedonya ve Kuzey Yunanistan üzerinde ardında ses patlamaları bırakarak yıldırım hızıyla geçerken görebilirlerdi. Ana ekrandaki geri sayım tek haneli sayılarla devam ediyordu. Juan Max'i kurtarmadan önce gözlerini kaçırdı. Ekrana bakmaktan kendini alamıyordu şimdi. Max darbe anından önce revire inmeyi kabul etmemişti. O yüzden hak sağlık çantasını alıp harekat merkezine gelmişti. Oregon doğuya doğru tam yol gitmesine rağmen durgun deniz sayesinde işini rahatlıkla yapabiliyordu. Max genelde Juan'ın gemiyi kırmızı çizginin üzerindeki hızlara çıkarmasıyla dalga geçerdi. Ama bu kez neyin yaklaşmakta olduğunu bildiğinden susmayı tercih etti. Hala patlamanın etki alanından minimum emniyetli uzaklığa erişememişlerdi. Ve eğer başkan olabildiğince uzaklaşmak ve bunun için gemiyi zorlamak gerektiğine inanıyorsa bunu yapardı zaten. Halil Kasım küfrederek kulaklıklarını çıkarıp attı. ''Ne oldu?'' diye sordu Juan endişeyle. ''Elf bandından sinyal alıyorum. Eos'tan geliyor. Tetikleyici kodu gönderiyorlar.'' Kabriyo bembeyaz oldu. ''Merak etmeyin.'' Max'in sesi burnundaki tamponlardan dolayı derinden geliyordu. Dalga boyu çok uzun olduğundan tüm kodun ulaşması zaman alacaktır. Ya da ilk sinyali alır almaz virüsü salıvereceklerdir dedi Hali. Juan'ın avuçlarının içi terden sırılsıklam olmuştu. Bu kadar çaba harcadıktan sonra son anda başarısız olma düşüncesine katlanamıyordu. Ellerini ıslak pantolonuna sildi. Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Beklemekten nefret ederdi. Üzerlerindeki görevli üniformalarıyla Linda ve Mark bir kez daha Golden Sky'ın alt güvertelerini dolaşmaya başladılar. Geminin çamaşırhanesinin yerini hatırlamaya çalışıyorlardı. Ortalıkta sadece birkaç tayfa gözüküyordu ve onlar da kendi dertleriyle uğraşmaktan iki yabancı suratı fark edecek durumda değillerdi. Kurutucuların tamburlarının vınlaması onları hedeflerine ulaştırdı. Loş odadan dalga dalga buhar yükseliyordu. İçeri girdiklerinde Çinli çalışanlardan hiçbirisi kafasını kaldırıp gelen iki kişiye bakmadı. Kapının hemen dibinde duran ve fark etmedikleri bir adam Linda'nın kolunu sıkıca kavradı. ''Ne işiniz var burada?'' diyerek hesap sordu. Linda kolunu çekerek kurtarmaya çalıştı. Mark adamın Zelimir Kovaç'la birlikte helikopterle gelenlerden biri olduğunu fark etmişti. Bir nöbetçi bırakacaklarını bilmeliydi. Müdahale etmek üzere davranınca adam silahını çekerek Linda'nın şakağına dayadı. ''Bir adım daha atarsan ölür.'' Çamaşırhane çalışanları olan bitenin farkındaydı. Ama hepsi çarşafları katlamayı, gömlekleri ütülemeyi sürdürerek işlerine devam ettiler. ''Sakin ol.'' dedi Mark ve birkaç adım geriledi. ''Kırık elbise ütüleri için iş emrimiz var.'' ''Kimlik kartlarınızı gösterin bana.'' Mark tulumunun ön cebinden kimliğini çıkarıp adama uzattı. Kevin Nixon, Golden Line personel kimliklerinin gerçek tasarımını bilmiyordu. Ama iyi bir iş çıkarmıştı ve Mark Kovaç'ın adamının aradaki farkı anlamayacağını sanıyordu. ''İşte bak, burada ben Mark Murphy'yim.'' Kovaç aniden ortaya çıktı. İri vücudu kapı boşluğunu tamamen dolduruyordu. ''Ne oluyor burada?'' ''Bu ikisi bir şeyi tamir etmek için geldiklerini iddia ediyorlar.'' Sırp anorağının içinden bir otomatik silah çıkardı. ''Kaptana buraya çamaşırhane çalışanları dışında kimsenin sokulmaması konusunda kesin emir vermiştim. Kimsiniz siz?'' ''Artık her şey bitti Kovaç.'' dedi Linda. Kızın sesi buz gibi çıkmıştı. Adının söylenmesine çok şaşırdığını fark etmişti. ''Virüs hakkında her şeyi ve onu yolcu gemilerinin çamaşır makinelerini kullanarak yayacağınızı biliyoruz. Biz burada konuşurken dünyanın her tarafındaki gemilerde adamlarınız toplanıyor ve cihazların hepsi sökülüyor. Hemen teslim olursan hapishaneden çıktığın günü görebilirsin.'' ''Bundan kuşkuluyum genç hanım. Kovaç benim gerçek adım değil.'' Yugoslavya İç Savaşı sırasında bütün haber bültenlerinde tekrarlanan bir başka isim söyledi. Çatışmalar sırasında gerçekleştirildiği ortaya çıkarılan en kapsamlı kitle katliamlarından birinin sorumlusunun adını söylemişti. ''Yani gördüğünüz gibi yakalanırsam bir daha güneş yüzü göremeyeceğimi biliyorum.'' ''Sen aklını mı kaçırdın?'' dedi Mark. ''Şu saçma davanız yüzünden ölmeye mi niyetlisin?'' ''Ben Golden Dawn'daydım ve virüsünüzün insanlara ne yaptığını gözlerimle gördüm. Sen delirmişsin.'' ''Düşündüğünüz buysa hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir. Aslında bana kalırsa blöf yapıyorsunuz. Şu gördüğünüz makinelerdeki virüsler Golden Dawn'da kullandıklarımdan farklı. Aynı virüsten üretildiler ama bu ölümcül değil, biz canavar değiliz.''
''800'e yakın insanı öldürdüğünü kabul edip bir de canavar olmadığını mı iddia ediyorsun?'' Kovaç'ın gülümsemesi gerçekti.
''Kabul.
Doktor Lytle Cooper bir canavar değildir. Yaymak üzere olduğumuz virüs ağır bir gripten fazlasına yol açmıyor. Bir tek küçük yan etkisi var, kısırlık. Birkaç ay sonra dünya nüfusunun yarısı çocuk sahibi olmadığını fark edecek. Linda yediklerini çıkarmak üzere olduğunu hissetti. Mark entrikalarındaki sinsi amacı kavrayınca neredeyse yere yığılacaktı. Responsivistler her zaman gezegenin aşırı nüfustan dolayı felaketin eşiğinde olduğunu iddia ediyorlardı. Şimdi bununla ilgili olarak bir şeyler yapmaya karar vermişlerdi. ''Bunu yapamazsınız.'' diye haykırdı Linda. Kovaç yüzünü onunkine iyice yaklaştırarak ''Yaptık bile.'' dedi. Eos adasında arama yapan güvenlik görevlileri işlerini durdurup kafalarını yukarı kaldırdılar. İlk başta çok parlak bir yıldız gibi görünen şey giderek büyüdü ve daha da parlaklaştı ve en sonunda tüm gökyüzünü kapladı. Gördükleri cismin doğruca adayı hedef aldığını anladıklarında baştaki tedirginliklerinin yerini panik almıştı. Tehlikeyle karşılaşan her insanın içgüdüsel olarak yaptığı şeyi yaparak kaçmaya başladılar. Ancak hiçbir şey fark etmeyecekti. Bundan kaçış yoktu. Aşağıda verici odasında Tom Severance, elf sinyallerinin tüm dünyaya kendisine işkence gibi gelen bir yavaşlıkta gönderildiğini gösteren ekrana bakarak bacağını sabırsızca masanın ayağına vuruyordu. Birkaç dakika içinde bitecekti. İlk virüs topluluğu vakumlu ambalajından çıkıp çamaşır makinelerine akın ederek çarşaflara, havlulara ve peçetelere bulaşacaktı. Her makineye termoslardan tam gereken miktarda virüs bırakılacaktı. Belirsiz bir gülümseme dudaklarının ucunu yukarı kaldırdı. Tungsten füze yeraltı üssünün 5 kilometre ötesinde Eos adasının tam merkezine çarptı. Akıl almaz hızı ve ağırlığı 300 kilometrelik düşüşün potansiyel enerjisini kütlesel bir patlamanın kinetik enerjisine dönüştürmüştü. Adanın merkezi bir anda yok oldu. Kayalar moleküler ölçüde parçalara ayrılarak gerçek anlamda hiçbir iz bırakmadan ortadan kalkmıştı. Patlamanın etkisi dalgalar halinde yayılırken adaya yaydığı şok dalgaları yüzlerce ton molozu havaya kaldırmıştı. Kayaların büyük bir kısmı erimiş ve fokurdayan lavlara dönüşmüştü. Denize ulaştıklarında bir tıslama sesiyle katılaşıp kalıyorlardı. Panik içinde kaçışan muhafızlar anında karbonlaşmışlar ve külleri havadaki toz ve moloz dumanına karışmıştı. Şok dalgası tesisi vurduğunda inşaatta kullanılan sertleştirilmiş çelikli beton Çin porseleni gibi çatlamıştı. Bina çökmemişti, tersine temellerinden kopup yukarı fırlamıştı. Duvarlar, tavanlar ve zeminler birbirlerinin üzerine devrilerek altlarında kalan canlı cansız her şeyi dümdüz etmişlerdi. Mutlak bir yıkım olmuştu. Elf anteni olarak işlev gören kilometrelerce bakır tel topraktan kopmuş ve okyanusa doğru akan sıvı metalden oluşmuş bir dere haline gelmişti. Yer o kadar şiddetle sarsılmıştı ki kayalık yüzeylerden dev dilimler koparak ayrılmıştı. Darbenin merkezinden yayılan çatlaklar adayı parçalayarak 7 küçük adacık meydana getirmişti. Eos'ta oluşan dev bir deprem dalgası orbital balistik füzenin gittiği yönde ilerlemeye başlamıştı. Denizin altından başlayıp sahillere yaklaştıkça büyüyen tsunami'den farklı olarak bu dalga dümdüz bir duvar gibi başlamıştı. Ve köpüklü tepesi sonsuza dek kıvrılacakmış gibi duruyordu. Tanrı'nın gazabı gibi gürleyerek denizin üzerinde astronomik bir hızla ilerliyordu. Bu dalga bitmeyecekti. Sürtünme nedeniyle giderek boyutları küçülecek ve en sonunda bir çalkantı haline gelecekti elbette. Ama o hale gelene kadar gezegendeki en yıkıcı güç olarak yolunda ilerleyecekti. 60 kilometre ileride Oregon her şeyiyle bir yarıştaydı. Tüm kapakları kapatılmıştı. İki denizaltı kızaklarına çekilip sıkıca bağlanmıştı. Hiçbir şey başıboş bırakılmamış, ortalıktaki her şey dolaplara ve çekmecelere yerleştirilmişti. Bu olayı hasarsız atlatamayacaklarını biliyorlardı. Ama bunun ellerinden geldiği kadar düşük olması için çalışıyorlardı. ''Çarpmaya kalan zaman?'' diye sordu Juan. ''5 dakika olarak tahmin ediyorum.'' dedi dümenci. Juan tüm gemiye seslenen anons sisteminin düğmesine bastı. ''Başkan konuşuyor. Herkes sıkı tutunsun. Çok şiddetli sallanacağız. Son 5 dakika.'' Ana direkteki kamera geriye bakacak şekilde döndürüldü ve gelen dalgayı görebilmek için gece görüş ayarına getirildi. Nüfuz edilemez ve amansız bir şekilde bütün ufuk boyunca denizin üzerini kaplamıştı. Yüzeyinde zümrüt rengi parlak çizgiler oluşmuştu ve tepesi yeşil bir yangına benziyordu. "Kontrol bende," dedi Juan aniden ve geminin kumandasını devraldı. Dalgaya göre hafif bir açıyla yol aldıklarını fark etti ve dümeni biraz çevirdi. Bu badireyi ancak dalgayı tam arkadan alarak atlatabilirlerdi. Ufacık bir sapma olması durumunda 150 metrelik gemi dalgaya bir burgu gibi saplanır ve pençesinden kurtulana dek içinde 10 kere dönerdi. İşte geldi. Hızlı bir asansörde olmaya benziyordu. Geminin kıçı o kadar hızlı havaya kalktı ki bir anda orta kısmın suyla teması kesildi. Gövdenin inleme gibi çıkan sesi dalganın vahşi kükremesinde kayboldu. Geminin burnu suyun içine daldı. Pruva'nın gömülmesini önlemek isteyen Juan hemen gücü kesti. Gemi dalganın önünde sürüklenmeye başladı. İvmenin gücüyle herkes öne doğru hareketlendi. Gemi dalgayı tırmandı ve burnu baş döndürücü bir açıyla aşağıya döndü. Juan su üzerindeki hızlarını kontrol ettiğinde 4 deniz mili olduğunu gördü. Oysa dibe doğru iniş hızları saatte 100 mile yakındı. Geminin kıçı bütün güverteleri dev köpükler içinde bırakarak dalganın tepesinde patladı. Sular boşalma deliklerinden oluk oluk akarken tahrik borusundan da bembeyaz bir jet halinde püskürüyordu. Yeniden düşmeye başlamadan önce Oregon'un kıçının 10, 12 sonra 15 metrelik kısmı dalganın arkasında asılı kaldı. Sonra dalganın tepesini aşıp az öncekinden çok daha büyük bir hızla geriye doğru düşmeye başladı. Kabriyo motorlara sonuna kadar yüklenerek geminin mevcut gücünün tamamını devreye aldı. Dalganın tabanına çarptıklarında Oregon'un yeteri kadar gücü olmaması durumunda geminin kıçı yüzeyi bıçak gibi keserek suyun içinde gitmeye devam edecek ve gemi burnuna kadar suya gömülecekti. Gemi neredeyse 60 derecelik bir açı yapmışken aynalık dalganın arka çukuruna çarptı ve gözden kayboldu. Deniz suları arka ambar kapaklarına kadar yükseldi. Eğer sızdırmaz kauçuk contalar olmasaydı helikopter hangarı da sular altında kalacaktı. "Hadi kızım," diye gemisine yalvardı Juan. Sular geminin daha fazlasını yutmak üzere yükselmeyi sürdürüyordu. "Yapabilirsin." Burnu dalgadan çıkarken açı düzleşmeye başlamıştı ve Oregon'un dalışı durmuşa benziyordu. Uzun bir süre ne daldı ne de sudan daha fazla çıktı. Gemi motorların 11 bin tonluk yükü denizin çelik ellerinden kurtarmak için aşırı yüklenmesinden dolayı sarsılmaya başlamıştı. Sonunda yavaşça, hatta en başta Juan'ın monitörlerde gördüğünün doğruluğuna inanmayacak kadar yavaş bir şekilde güverteler sudan çıkmaya başladı. Manyeto hidrodinamik iticiler gemiyi aksi takdirde mezarı olacak sulardan çıkartmış, kıçtaki ambar kapakları yeniden görünmüştü. Nihayet en arkadaki bayrak direğinde sallanan İran bandırasını görünce kabriyoda ıslık ve kutlama seslerine katıldı. Gücü azalttı ve kontrolü yeniden dümenciye bıraktı. Maxua'nın yanına sokuldu. "Ben de ATV'yi o şekilde rıhtımdan uçurdun diye çılgın olduğunu sanmıştım. Başka bir gemi olsaydı öyle bir dalgada ters dönerdi." "Bu başka bir gemi değil," dedi Juan ve Max'in kolunu hafifçe vurdu. "Ya da ona bakarsan bir başka mürettebat da değil." "Teşekkür ederim," dedi Max yalnızca. "Benim yaramaz çocuklarım biri eve döndü. Şimdi diğer ikisini getirme zamanı."
32. Ayrımın sonu. Sayfa 440.